Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına başlıyoruz. Bu hafta da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda bizimle beraber Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamız var. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, teşekkür ederim, merhaba.
Değerli hocam, şimdi gündemin önemli başlıkları arasında yine bir değerlendirme maratonuna başlayacağız. Medeniyet coğrafyamızda yaşanan önemli gelişmeleri arka planıyla birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Öncelikle müsaadenizle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Almanya'daydı. Kısmen değinmiştik Almanya ziyaretine ama biraz daha genişçe ele almak gerekirse. Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya ziyaretinden istediğini alabildi mi? Bu önemli bir soru. İkinci son gün, Almanya ziyaretinin son günü Cumhurbaşkanı Erdoğan bir de cami açılışında bulunduğu DİTİB'e bağlı bir camiyi ibadete açtı. Orada da güzel bir manzara yaşandı. Daha sonra o camide Almanların Kur'an-ı Kerim dinlediği, o camiyi ziyaret ettiği ve camiden etkilendiğine dair haberler yapıldı. Bunu konuşalım. Bir de Alman medyasında da bu ziyarete dair ilginç başlıklar kullanıldı. Mesela Bild gazetesi Boğaz'ın güçlü savaşçısı Almanya topraklarında onun için neyin önemli olduğunu gösterdi. Alman siyasileri ezdi geçti yorumunda bulundu. Ve son olarak da Merkel'in FETÖ ile ilgili çelişkili açıklamaları da var. Mesela FETÖ için delil isteyen Merkel bir başka açıklamasında da FETÖ organizasyonu ifadesini kullanıyor. Bu da acaba Almanya'da bir söylem değişikliğine, fikir değişikliğine mi gidildi sorusunu beraberinde getiriyor. Şimdi bu aktardığım bilgiler ışığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu soruyu sorayım size.
Evet, teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Geçen hafta programımızın olduğu sıralarda bu görüşmeler devam ediyor idi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Almanya Şansölye Merkel'le görüşmesi. Tabii bu ziyaret kapsamında Köln'de Diyanet Türk İslam işbirliğiyle yapılan o merkez camisinin, evet, açılışı vardı. Tabii ki Almanya ve Avrupa'yı bilenler bilirler. Orada cami sadece bizim Türkiye'deki gibi namaz kılınıp dönülen yerler değil. Altında kültür merkezleri, konferans salonları, markete varıncaya, evet, kadar hayatın tüm alanlarını kapsayan bir toplanma merkezidir orası. Evet. Hatta bir Osmanlı mimarisinde olduğu gibi kubbeli falan değil. Biraz daha böyle şeffaf cam ve, evet, Batı mimarisini andıran ve bir Almanya'daki bir Hristiyan vatandaşa da biraz daha sempatik gelebilecek bir mimari tarzı vardı. Ben şunu söylüyorum. Almanya'daki Türkler veyahut da dünya genelindeki Müslümanlar Batı toplumuna sadece ezan okusalar, Kur'an dinletseler, bir de birazcık yaşantılarını İslam'a uygun yapsalar bir şey söylemelerine gerek yok. İnsanların bize karşı bakışları ve önyargıları değişecektir. Ama maalesef Almanya'da, Belçika'da çalışmadan işsizlik fonundan para alarak Alman toplumundaki insanların nefretini, evet, üzerine çeken bir takım işte suç organizasyonlarına karışan, mesela Almanya'da Türklerin oranı nüfusa göre %3 ama hapishanelerdekilerin oranı hayli kabarık, yarıya yakın neredeyse. Yani demek ki bizim bu cami açılışından yola çıkarak şu noktaya gelmemiz gerekiyor. İnsani ve İslami bir hayat tarzına döndüğümüz zaman Batı'nın sıradan insanlarıyla Müslümanlar, evet, arasındaki ilişkilerin daha sağlıklı olacağı düşüncesindeyim. Gel gelelim Merkel Erdoğan görüşmesi, hı-hı, ve bunun sonuçları sizin sorunuza geldiğimizde. Evet. FETÖ ve PKK uzunca bir süredir Avrupa'da, en çok Almanya başta olmak üzere birçok bizim müttefikimiz hem NATO'da hem Avrupa Birliği sürecinde en çok ticari ilişkilerde bulunduğumuz ülkeler maalesef onlara yardım ve yataklıkta önde giden ülkeler konumundaydı. Fakat bu Trump döneminde Trump'ın bütün dünyayı olduğu gibi başta Almanya ve Avrupa ülkelerinde tehditkar üslupla ve onları aşağılayıcı bir takım tavırlar sergilemesi neticesinde herkes yeni bir arayış içerisine düştü. Ve bu bağlamda Türkiye, Almanya ve Avrupa Birliği ilişkileri yeniden bir ivme kazandı. Ve bugünlerde de bunu sıkça duymaya çalışacağız. Yani siyasi olaylarda ebedi dostluklar ve düşmanlıklar değil, konjonktüre göre bir takım yakınlaşmalar, uzaklaşmalar olabilir. Şu anda dünyanın geldiği noktada Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinin yeniden yani bir ivme kazanacağı gözüküyor. Yani Türkiye'deki bazı çevrelerin işte Türkiye işte borç bulmaya, para dilenmeye gitti gibisinden bir takım böyle çok yersiz isnatlarını bir kenara bırakacak olursak bu karşı taraf içinde aynı şeyler söz konusu. Hatta az önce bahsettiğiniz Almanya içerisindeki bir sürü basın yayın organları Erdoğan'ın istediklerini elde ettiğini, aslında Almanya'nın burada hiçbir şey kazanamadığı gibisinden kendi siyasi liderlerine yönelik karikatürler ve eleştirilerin olduğunu da bilmekte fayda var. Toparlayacak olursak o Köln'deki Merkez Camisi'nin bundan sonraki dönemde oradaki Türk ve Müslümanların toplanması, kaynaşması ve Batı toplumuna yeni bir mesaj vermesi açısından hayırlara vesile olmasını dileyelim.
Evet, tabii bir taraftan da Almanların da o camiyi ziyaretiyle birlikte yeni ihtida hareketinin de belki ya da bunun örneklerinin yaşanmasını da dileyelim.
Dediğim gibi Mevlana'yı çok okuyordu Batılılar 80'li yıllarda. Ve büyük ölçüde de hidayete ermeler vardı. Fakat 90'la birlikte Sovyetlerin çöküşünü takip eden dönemde Siyonist medya, Amerika başta olmak üzere tek kutuplu dünyada kendilerine bir düşman oluşturmalar gerekiyordu. NATO'nun varlık sebebi olması ve İslam'ı tırnak içerisinde şeytanlaştırma ve teröristleştirme politikası izlediler ve bunu da Batı insanının zihnine çaktılar. Biz de bunun tersine, yani İslam'ın bir merhamet dini olduğunu, bir kardeşlik dini olduğunu, insanı yaşatmaya yönelik bir felsefesi olduğunu Batı toplumuna da bu mesajı vermek durumundayız. Çünkü onlar bizi silahla, terörle sembolize etmeye çalışıyorlar. Biz de bu yolla gönüllere girme açısından, yoksa siyasi olaylardan bahsetmiyorum. Evet. Batı'dan sıradan insanların gönlüne bu yolla girileceği kanaatindeyim.
Evet hocam, bu arada az önce ifade ettiğiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretlerinin işte para bulma arayışı şeklinde bazı kesimlerce yansıtıldığından bahsettiniz. Bununla ilgili hemen değinmeden edemeyeceğim. Bu uluslararası danışmanlık şirketi McKinsey ile Türkiye arasında yapılan bir anlaşma var. Buna da bazı kesimler karşı çıkıyor. IMF'ye bağımlı hale geldiğimiz günleri hatırlatıyorlar. Bunun IMF'den farkı olmadığını belirtiyorlar. Türk ekonomi yönetiminin bir Amerikalı şirkete verildiğini iddia ediyorlar. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Onu da almak isterim.
Şöyle, biz iktisatçı değiliz. Onların alanına girmekte haddimiz değil. Ancak işin siyasi coğrafya açısından değerlendirmesini yapacak olursak, mesela bu son dünyadaki krizlerle birlikte Arjantin IMF'ye gitti, teslim oldu. Türkiye'nin daha önce defalarca yapmış olduğu standby anlaşmasını yaptı.
Evet.
Eğer Türkiye böyle bir yola girmiş olsaydı bu intihar demektir. Çünkü sizin memur maaşına yapacağınız zama kadar karışıyor. Fakat bu az önce McKinsey olayındaki hadise şu. Standard & Poor's bilmem bir sürü
Fitch
ve benzeri değerlendirme kuruluşları biraz da o Amerika'daki perde gerisindeki dünyayı yöneten baronların etkisiyle Türkiye'nin burnunu sürtme, ona biraz diz çöktürme hamlesiyle birlikte Türkiye'den çok çok daha ekonomisi borç batağında ve geri olan ülkelerin puanlarını yatırım yapılabilir düzeyde rapor verirken Türkiye için tam olumsuz, tersi olumsuz raporlar veriliyor. Şimdi Türkiye'nin şunu, yani sevgili dinleyicilerimizin anlaması açısından söylüyorum. Türkiye'nin dış borcu var. Fakat bu dış borcun bir kısmı devlet borcu, daha büyük bir kısmı özel sektör borçları ve Türkiye genç bir nüfusa sahip, kalkınabilmesi ve büyüyebilmesi için dışarıdan gelecek yatırımlara ihtiyacı. Yani borsa, faiz, döviz değil. Yani gelip fabrika kurup, üretim yapıp Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Çünkü biz ayağını yorganına göre uzatan bir toplum değiliz. Yani 100 lira kazanıp 300 lira harcamayı hedefleyen bir yapısal sorunu var Türkiye'nin.
Evet.
Bu nedenle de kaynağa ihtiyacımız var. İşte bu McKinsey'nin çağrılmasının sebebi, siz diyor objektif rapor yazın. Yani Türkiye neyse onu dünyaya belirtin. Hı hı. Hiç olmazsa işte Japonya gibi bazı ülkelerde faiz oranları sıfır. Adam para yatırıyor, 100 bin lira para yatırıyor, bir de hesap işletim ücreti ödüyor. Yani parası azalıyor. İşte bu tür fonlardan yatırım çekebilmek için işte bağımsız bir raporlayıcı davet edildi. Yani biz yaptığımızı, ettiğimizi bir de siz uluslararası gözlemci olarak dünyaya duyurun. Hı-hı. Yapılmak istenen şey bu.
Aslında bu.
Ve Türkiye'nin bir, IMF'ye teslim olmaya ihtiyacı yok. Dışarıdan gelecek borç paraya ihtiyacı yok. Türkiye'nin yatırım yapacak yatırımcıya ihtiyacı var. Bunun için de yoksa mesela o 2001 krizinde biz IMF'den 30 milyar dolar para aldık. O da taksit. Sadece Katar bu krizde 15 milyar dolar vaat etti. İşte bankaların bulmuş olduğu sendikasyon kredisi vesaire. Yani kamunun çevrilemeyecek bir borç döngüsü yok. Ama problem burada Türkiye'ye gelmeye çalışan yatırımcıları ürkütmeye karşı atılmış bir hamledir diye düşünüyorum.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Şimdi az önce Avrupa Birliği'nden de bahsettiniz. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT World Forum'da soruları cevapladı, açıklamalarda bulundu. Bu TRT World Forum'a ayrıca değinelim birazdan. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları önemliydi. Avrupa Birliği için referandum sinyali verdi. Yine daha önce de bu açıklamaları yapıyordu. AB'ye alacaksanız alın, almayacaksanız söyleyin, siz yolunuza gidin, biz de yolumuza devam edelim çağrısında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu çağrıyı nasıl buldunuz? Yeni değil ama gene önemli bir çağrı.
Şimdi 2004 yılında 10 tane Doğu Avrupa ülkesi Avrupa Birliği'ne üye olurken, Polonya, Macaristan'la birlikte Balkanlardaki ülkeler, benim bir sempozyumda bir makalem vardı. Avrupa Birliği ülkelerin yaş yapısı diye. Çünkü Avrupa'yı şöyle değerlendirmemiz gerekiyor. Yani 1945 ile 90 arası dönemde hızlı bir kalkınan, gelişen ve nüfusu da artan bir Avrupa var. Fakat o 80'li yıllarda durağanlaşan, 90'dan itibaren ise nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak da doğurganlığı azalan bir Avrupa söz konusu. Evet. Ve 45'te çalışmaya doğanlar veya çalışma hayatına girenler şu anda 2010'dan itibaren emekli oluyor. Ve 2010-2025 yılları arasında yaptığımız hesaplamalara göre Avrupa'da emekli olan nüfusun yerini doldurabilecek genç nüfus olmuyor. Ve 2025'ten sonra da Avrupa tamamen dış kaynağa muhtaç hale gelecek. Nasıl ki Türkiye'ye yatırım yapılacak sermaye gruplarına ihtiyaç duyuyorsa, Avrupa Birliği de genç nüfusa ihtiyaç duyacak.
Evet.
Bu nedenle de Türkiye'ye Avrupa Birliği'nin duyduğu ihtiyaç kesinlikle Türkiye'nin Avrupa Birliği üye olmaya için duyduğu ihtiyaçtan daha fazla. Yani kısaca Avrupa bize daha fazla muhtaç. Stratejik açıdan, askeri açıdan ve nüfus ve demografik yapısının gençleşmesi açısından. Bu nedenle de Türkiye gelecekte elindeki kozların arttığını görerek bu defa Avrupa'ya diyor, ben de referandum yapabilirim. Halk istemezse ben de bu yoldan vazgeçebilirim. Çünkü önceden biz yalvarma modundaydık. Yani ne olursunuz bizi alın. Yani ne olursa olsun yaparız ama bize alın yeter ki diyorduk. Ama artık Türkiye'de yavaş yavaş biz girmek istiyoruz. Ama ya alacaksanız doğru dürüst bunu kabul edin. Aksi takdirde, çünkü Türkiye'de kendine rota çizmeye çalışıyor. Bak, Rusya'yla bir eksen oluşturmaya çalışıyor. Dünyanın ekseni Atlantik'ten Pasifik'e kaydı. Artık yeni dünya Pasifik çevresinde üretim, nüfus, paylaşım, her şey oralarda dönüyor. Türkiye'de diyor ki yani artık ben de kendime göre bir yol çizeyim diye Avrupa ülkelerine daha net mesajlar veriyor. Bu da Avrupa'yı tekrar Türkiye konusunda yeni değerlendirme yapmaya zorunlu kılacaktır gibi geliyor.
Peki hocam. Şimdi ABD-Türkiye ilişkilerine bakalım biraz hocam. Münbiç üzerinden yürütülen bir birliktelik var ama o da istenildiği gibi henüz sonuç vermedi. Oradaki PYD-PKK'lılar hala varlığını sürdürüyor. Geçen gün kabine toplantısı sonrası sözcü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bu oyalama taktiğinin artık bir politika haline dönüştüğünü, her an Fırat'ın Münbiç için her an adım atılabileceğini söyledi. Ve bu oyalama taktiğinden vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Münbiç'te neden bu kadar işler gecikti? Biliyoruz ABD daha önce verdiği birçok sözü tutmadı. Gene aynısı mı yaşanıyor?
Şimdi Suriye denkleminde olayı şöyle düşünmemiz gerekiyor. Türkiye İdlib'de Rusya ile anlaşma sağladı ve dolayısıyla rejimin çok fazla etkisi yok. İdlib hadisesini ve oradaki göç ve mülteci sorununa Rusya ile anlaşma yaparak zımni bir çözüm buldu. Oradaki Heyet-i Tahrir-i Şam'ın ağır silahlarının toplanması vesaire.
Evet.
Münbiç bölgesinde de Amerika ile, yani bakın küçücük bir coğrafyada hem Rusya ile hem Amerika ile farklı denklem içerisinde bir iş yürütüyorsunuz. Türkiye de biliyor, Amerika da biliyor. Münbiç'te Amerika kalıcı değil. Münbiç'in nüfusunun %90'ı Sünni Araplardan oluşuyor. Orada az bir miktarda Kürt ve Türkmen nüfus var. Hatta Türkmenler orada Kürtlerden daha fazla Münbiç bölgesinde. Orada tutunamayacağını herkes biliyor. Fakat Amerika'nın buradaki politikası Münbiç'te Türkiye'yi oyalayarak Fırat'ın doğusunda Rakka, Deirizor, Ebu Kemal üçgeninde oradaki Tapka Barajı başta olmak üzere Fırat'ın su kaynaklarını ve petrol doğalgaz kaynaklarını ele geçirip hatta o sınırı da anlamsız hale getirip Kerkük'e kadar olan bölgedeki kaynaklar üzerine konmak ve onun bekçiliğini de PKK'lılara yaptırmak.
Evet.
Yani fakat buradaki şeyine üstlerini yapılanmasını henüz tamamlayamadığı için Münbiç'le Türkiye'yi oyalıyor. Yani en sonunda çekilirim buradan diyor. Yani Münbiç'te petrol yok, gaz yok. Amerika için orada tahıl ekmek için orayı beklemez Amerika. Türkiye'de Amerika'nın gazabını üzerine çekmemek, Amerika'yla da ilişkileri tam bozmama adına yani bu işi kansız, silahsız, yani Afrin'de bir operasyon yaptık, Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık ama bunun bize bir maliyeti oldu, pahalıya mal oldu. Yani biz bunu anlaşmayla yapalım diyor. Oradaki artık 300-500 veya 3000-5000 her ne kadar sayısını bilmiyorum. O PKK'lılar Fırat'ın batısına, doğusuna geçtiği zaman zaten oradaki yerel halk yönetimi ele alacak. Yani orada bir kansız, kavgasız bir dönüşüm yaşansın istiyor Türkiye. Ve bu da olacaktır. Bu arada Amerika ise Fırat'ın doğusundaki hesaplarını yapıyor ama Türkiye'de sürekli olarak şunu vurguluyor ve vurgulaması gerekir. Yani Münbiç olayı ayrıdır. Fırat'ın doğusunda Tel Abyad başta olmak üzere. Bakın Tel Abyad'da nüfusun tamamına yakını Sünni Araplardan oluşuyor. Bizim Akçakale'nin hemen güneyinde Türkiye'deki Urfa'nın Akçakale ilçesi, Harran ilçesi, merkez ilçeler tamamına yakını Arap Sünni nüfustan oluşuyor. Ve dolayısıyla o bölgelerdeki insanlar da Türkiye'ye göç ederek sığındılar. Ve Türkiye sınırının hemen yanı başında öyle bir yapılanmaya müsaade etmeyeceğini, eninde sonunda buraya müdahil olacağını daha sık deklare etmek zorunda. Yani Amerikalılara bunu bir şekilde kafalarını, yani Amerikalıların desteği ve koruması olmamış olsa zaten oradaki 3-5 bin PKK'lı Türkiye gibi değil, orası dümdüz arazi. Sincar bölgesi, yani o oradaki dağlık araziyi bir kenara bırakacak olursak Suriye-Irak sınırında geri kalan yer dümdüz ova, keklik gibi avlanırlar.
Evet.
Ama işte Amerikan kalkanı var. Türkiye'de bunu nasıl aşacağının yollarını, yani bir gün gelip Türkiye Amerika'ya şu Amerika'yı şu noktaya getirmeye çalışıyor. Yani Türkiye ile birlikte yol yürümesinin Amerika'ya çok daha karlı geldiğini göstermek istiyor ki gerçek de budur. Yani taktiksel olarak bu PKK'lılarla bir süre yol gidebilir ama çünkü Suriye-Irak denkleminde arazide çarpıştıracak Johnny'leri pahalıya mal olduğu için bunlar çok ucuz bir taşerondur PKK'lılar. Bak, tekrar ediyorum, şu anda Orta Doğu coğrafyasında en ucuz taşeron PKK'lılardır. Kim parayı verirse, silahı verse onun borazancılığını yapıyor. Bu nedenle de şimdilik onlarla iş gidiyor ama ileriki tarihlerde Türkiye ile Amerika'nın dünyanın başka coğrafyalarında daha değişik alanlarda farklı işbirlikler olabilir. Yani günümüz dünyası şöyle. Yani siz İdlib'de Rusya ile müttefik olursunuz ama Kırım olayında Ukrayna ile birlikte olursunuz, evet, ve Rusya'ya karşı olursunuz. Yahut da Münbiş'te Amerika ile ortak iş ve mutabakat sağlarsınız ama Doğu Akdeniz'de Amerika ile karşı karşıya gelebilirsiniz. Yani günümüz dünyası böyle bir dünyadır. Aynı anda aynı ülkeyle dünyanın bir noktasındaki herhangi bir siyasi anlaşmazlıkta müttefik olurken başka bir konuda da çıkarınız çatışır ve karşı karşıya gelebilirsiniz. Burada şaşıracak ve garipsenecek bir durum yoktur.
Peki hocam. Şimdi Irak'a bakalım. Irak'ta hem Irak'ta hem de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yeni gelişmeler var. Irak'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı ve Kürt siyasetçi Kürdistan Yurtseverler Birliği üyesi Berhem Salih ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu Irak'ta. Hemen seçilir seçilmez de hükümeti kurma görevini Şii siyasetçi Adil Abdülmehdi'ye verdi. Bir taraftan da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde parlamento seçimleri vardı. Liderliği Barzani'nin partisi sağladı bu seçimde. Bir taraftan da seçime yönelik eleştiriler, itirazlar var IKB'ye'de. Bunları nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye-Irak ilişkilerine bu yaşanan değişimler nasıl yansır?
Şimdi önce sevgili dinleyicilerimize Irak'ın etnik ve dini yapısıyla ilgili, evet, kısa bir özet bilgi verelim.
Buyurun.
Irak Müslüman bir ülke. Fakat etnik olarak nüfusunun yaklaşık %80'i Araplardan, %17 civarında bir Kürt nüfus var. %5 civarında Türkmen, Asuri, Keldani gibi, evet, o Irak'ın kuzeyinde bir nüfus yapısı söz konusu. Irak anayasası oluşturulurken bu Saddam devrildikten sonra bölgesel Kürt yönetimi adı altında Irak'ın kuzeyinde yaklaşık 40-50 bin kilometre karelik bir alanda Zagros Dağları'nın eteklerinde Habur, Dohuk, Süleymaniye, Erbil gibi bölgeleri içerisine alan alanda bir otonom yapı oluşturuldu. Ve Irak anayasasına göre sembolik bir görev olan Cumhurbaşkanlığı Kürtlerden ülkenin ana iskeletini oluşturan ve nüfusun da %55-60'ını teşkil eden Şii Araplar genelde başbakanlığı elde ediyor. Yönetim onlarda oluyor. Sünni Araplar da %20 civarında bir oran teşkil etmekle birlikte şu anda Saddam sonrasında o Tikrit ve Bağdat'ın kuzeyinde yaşayan insanlar kendilerine bir temsil şeyi bulamadılar. DAEŞ'in zemin bulması, terör şeylerinin ortaya çıkmasında bir sebep de buydu aslında. Evet. Yani Sünni Arapların
dışlanması,
denklemin dışına atılması. Türkiye bunların seçime katılması, Irak yönetiminde rol alması için 2000'li yıllardan bu yana en can siperhane mücadele eden grupların başında, ülkelerin başında Türkiye geliyor. Şimdi Behram Salih'in Cumhurbaşkanlığı seçilmesi hadisesine gelince zaten Kürtler içerisinde de şimdi sembolik olarak bir görev olan Cumhurbaşkanlığı, Irak Cumhurbaşkanlığı'nı o Kürt bölgesinden birine verilecekti. Evet. Daha önce Talabani'ydi, Celal Talabani. Evet. O uzun süre bir rahatsızlık geçirdi, arkasından vefat etti. O bölgesel Kürt yönetiminde ise nüfus çoğunluğu Barzani aşiretine şeydir. Kürdistan Demokrat Partisi Barzani 111 sandalyeli mecliste 38 sandalye ile birinci sıradaydı. Sonra Goran Hareketi, Kürdistan Yurtseverler Birliği vesaire sıralanıyor. Fakat bu seçimde geçtiğimiz günlerde bir seçim yapıldı. Barzani'nin Kürdistan Demokrat Partisi %50'nin üzerinde bir çoğunluğa ulaştı. Goran Hareketi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği başta olmak üzere diğer bütün partilerin oy kaybetmesine rağmen Barzani Kürdistan Demokrat Partisi ön sıralarda gelince diğerleri seçime hile karıştırıldığını ve benzeri bir takım ithamlarda bulundu. Ve seçim sonuçları da şu anda net olarak açıklanmadı. Yani İran kuzeyindeki o bölgesel Kürt yönetim bölgesinde önümüzdeki günlerde ve haftalarda bu seçimden dolayı bir takım kavga gürültünün olabileceğini de bir kenara not edelim. Hı hı. Yani bu hamurun daha çok su götüreceğini de bilelim. Yani evet. Oradaki yönetim de Erbil merkezli Talabani ve Süleymaniye merkezli Süleymaniye merkezli Talabani ve Erbil merkezli Barzani ekibi arasında zaten buna birbirlerine düşmüş. Hı hı. Birbirlerini boğazlıyorlardı. Bu şimdi, 90'lı yıllarda Türkiye araya girdi, bunları barıştırdı. Şu an yine böyle bir potansiyelde olduğunu da bilmekte fayda var.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bu bölümü bu konuyla noktalıyoruz. Değerli dinleyenler, kısa bir aranın ardından Medeniyet Coğrafyamız programına diğer konularla devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında birlikteliğimize devam ediyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt hocamla birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara, bize şu andan itibaren kulak vermeye başlayanlara hoş geldiniz diyelim. Hayırlı akşamlar ve önemli bir konuyla devam edelim hocam. Maalesef Endonezya önce bir deprem, sonrasında da tsunami felaketiyle karşı karşıya kaldı. Daha sonra da bir yanardağ faciası yaşandı. Ve hala yaralar sarılamadı tabii. Enkaz altında binlerce insanın bulunduğu belirtiliyor. 1500'e yakın kişinin bu depremde vefat ettiği ifade ediliyor. Türkiye, Endonezya'nın yardımına koşan ilk ülke oldu. Başka var mı bilemiyoruz açıkçası. Ama orada yaşanan hadise hakikaten bizim de yaşadığımız bir acı olan depremi bir kez daha gündeme getirmeyi gerektiriyor. Endonezya ve deprem, bu konuda neler söylersiniz hocam? Ve dünyanın oradaki bu faciaya, bu yaşananlara sessiz, duyarsız kalmasını neye bağlıyorsunuz?
Evet, olayı önce doğal bir yer kabuğu hareketi olan depremden, daha sonra da beşeri bir fecaat olan dünyanın duyarsızlığına kadar olan kısmını özetlemeye çalışalım. Malumunuz Endonezya 1.900.000 kilometre kare civarında bir alana sahiptir. Türkiye'nin 2,5 katı büyüklüğünde. Ve 265 milyon nüfusuyla da İslam dünyası içerisinde en kalabalık Müslüman nüfusa sahip bir ülkedir. 265 milyon nüfusu vardır ve bu nüfusun da yarıdan çoğu Java adasında ve başkent Jakarta çevresindedir. 17 binin üzerinde ada vardır. Nasıl ki Türkiye Avrupa ile Asya arasında bir köprü vazifesi görür diyoruz, Endonezya'da bir adalar ülkesi, Hint Okyanusu ile Büyük Okyanus arasında bir geçiş kuşağındadır ve tektonik olarak da yer kabuğu hareketlerinin en fazla olduğu, yani volkanların, depremlerin en çok görüldüğü yerlerden biri. Sıcak nemli iklime sahip olmasından dolayı o püsküren, yüzyıllardan beri o püsküren volkanların soğuyup daha sonra verimli tarım arazilerine dönüşmesiyle birlikte de yoğun bir nüfus vardır. Yani Endonezya'da volkanik aktivitenin görülmesi, depremlerin olması çok normal hadiselerdir. Evet. Fakat bu depremde bu kadar çok can kaybının olması, biraz zemin sıvılaşması diyoruz. Hmm. Oradaki adalarda yerin yüzeyine yakın su tabakasının o depremle birlikte yüzeye yaklaşınca bir ev bulunduğu yerden 100-150 metre ileri kayabiliyor. İşte bu kayma sırasında da çok büyük can kayıpları söz konusu oldu. Bu doğal bir hadisedir. Aynı şey Japonya'da da depremler oluyor ama insanların ekonomik düzeyi güçlü olduğu için depreme dayanıklı malzemeler ve yapılar inşa edebiliyorlar. Fakat Endonezya ekonomik olarak Türkiye'ye göre biraz daha ekonomisi, kişi başına düşen gelir daha az olduğu için, kırsal nüfusu daha fazla olduğu için insanlar kendi imkanlarıyla yapmış olduğu binalarda yaşıyorlar ve can kaybına sebep olan bir zemin sıvılaşması, ikincisi de binaların çok fazla dirençli olmaması depreme karşı. Evet. Buraya kadar olan kısım işin doğal kısmı. Ama enteresan olan şey şu. Binin üzerinde, 1600 sanırım rakam ulaştı. Evet. İnsan hayatını kaybediyor. Ama dünya medyasının gösterdiği ilgiye bakıyorsunuz. Yani küçük altyazı. Yani bu deprem Fransa'da, Bu deprem İngiltere'de, Almanya'da, Amerika'da, bir batı ülkesinde olmuş olsaydı ve bu insanların onda biri kadar kişi hayatını kaybetmiş olsaydı, BBC, CNN ve bütün batı medyası hep ilk haber olarak, canlı yayın olarak verirdi. O halde dönüp bakıyoruz, neden Müslümanın hayatı bu kadar ucuz?
Evet.
Neden batı dünyasının, o İslam ve Müslümanlar söz konusu olduğunda, yıkılan evler, ölen canlar Müslüman olunca bu kadar duyarsız kalıyor? Charlie Hebdo hadisesinde 8 kişinin hayatını kaybetmişti. Evet. Bütün batılı liderler gelip fotoğraf vermişti. Aile fotoğrafı çektirmişti.
Evet.
Ama bugün Endonezya'ya başsağlığına giden kaç tane lider var? Bakmak lazım. Yani burada mesele Endonezya değil, mesele batının Müslümanlara ve dünyanın geri kalan kesimine, evet, ne kadar tepeden baktığının bir göstergesi olması bakımından not edilmesi gereken bir noktadır diye düşünüyorum.
Peki hocam. Şimdi bir diğer konuya geçelim. Türkiye, ABD ile ilişkilerinde son dönemde kendi dediğini yapmaya başladı. Mesela Rusya'dan S-400 füzesi alacağım dedi. Amerika'nın itirazlarına rağmen geri adım atmadı. Anlaşma sağlandı. Ama iş sadece burada kalmadı. Türkiye aynı zamanda başka ülkelere de örnek olmaya başladı bu alanda. En son Hindistan'da Rusya'dan S-400 füzesi, hava savunma, füze savunma sistemleri almak istediğini duyurdu. Yine ABD işte yaptırım uygulayacağım tehditleri savurdu. Ama görülüyor ki bu tehditler işe yaramıyor. Çünkü ABD'nin yaptırım uygulama tehdidine rağmen Hindistan yönetimi Rusya ile S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin alınması için 5.4 milyar dolarlık resmi anlaşmayı imzalamışlar. Bu hadiseyi nasıl yorumlamak lazım? Türkiye'nin bu dünyada mesela dolar konusunda da aynı etkiyi uyandırdığı, yerli para birimleriyle alışveriş konusunda Türkiye bir farkındalık oluşturdu. Burada da bir öncülük ettiği söylenebilir mi?
Şimdi bu S-400'ün bir alt versiyonu, bu S-300, evet, füzelerini daha önce Yunanistan'a, Amerika, hı hı, satmıştı ve dünyada da pek, evet, fazla bir yankısı olmamıştı.
Rusya satmıştı. Evet.
Rusya satmıştı ve NATO üyesi bir ülkeydi. Peki Türkiye'nin buradaki tavrı, tutumu ve dünya medyası açısından, dünya siyaseti açısından önemi nedir derseniz, NATO üyesi olan Türkiye Putin'le anlaşarak işte savunma, hava savunma sistemini güçlendirme açısından S-400 füzeleri alma kararı alınca Amerika buna her zaman olduğu gibi itiraz etti. Ve Türkiye işte burada evet, olay önemli. Türkiye dedi ki siz bizim en zor zamanımızda Patriot savunma sistemlerini söküp götürdünüz. Hollandalılar, Almanlar vesaire, Amerikalıların telkinleriyle.
Evet.
Siz bize kendi ürettiğiniz füze sistemlerini satmıyorsunuz. Kongre onay vermiyor bahanesiyle, başka yerden almamıza da engel olamazsınız, hı hı, diye Amerika'nın bu tavsiyelerini kulak ardı edip bu alımı yaptı. Dünya bunu izledi. Acaba Amerika Türkiye'ye ne yapacak? Nasıl yaptırım, hı hı, yapacak? Vesaire. Yani Türkiye'nin bu gezi olaylarından bu yana başına gelenler öyle tesadüfen olan hadiseler değildir. Yani gezi olaylarının bir benzeri dünyada, mesela Mısır'da halkı, evet, sokağa döktüler.
Brezilya'da.
Ukrayna'da vesaire götürdüler. Evet. Brezilya ve Pakistan'da yargı darbesiyle, bizim 17-25 Aralık benzeri, evet, yolsuzluk vesaire diye götürdüler. Ve olmadı. İşte direkt askeri darbeler var. İşte Venezuela'da denediler, olmadı, evet, vesaire. Yani Amerika artık eskisi gibi başarılı da olamıyor. Yani eskiden, hı-hı, tak diye bir operasyon yapıp sonuç alıyordu. Şimdi agresifleşmesinin bir sebebi de o. Şimdi Türkiye'ye bu kadar abanmalarının sebebi, şimdi Türkiye bir şey yapıyor, bunu dünya kamuoyuna da deklare ediyor. Diyor ki ben, diyor, işte şu sebeple alıyorum, almaya da devam edeceğim. Arkasından ne oldu? Çin evet, S-400 siparişi verdi ve bugün de Hindistan
anlaşmayı imzaladı
ve yol oldu.
Evet.
Yani Amerika'nın tam da korktuğu oldu. Eskiden Amerika ne yapıyordu? Bu silah sistemlerini Türkiye gibi, işte tırnak içerisinde söylüyorum, müttefikim dediği ülkelere en üst düzey fiyattan satıyordu. Bir de kongreden karar çıkacak mı çıkmayacak mı? Bak Amerika'nın şu dediğini yaparsanız çıkar, şu dediğini yapmazsanız çıkmaz. Bir de onu şarta bağlıyor idi. Şimdi zaten başka bir yerden alması akla bile getirilemezdi. Ve bu S-400 füzeleri konusuyla birlikte artık Amerika'nın her söylediğinin yapılması gibi bir kuralın olmadığını, yani böyle bir yolun da olduğunu dünya gördü ve Amerika'ya çemkirmeye başladı diğer ülkelerde. İşte bunun öncülüğünü Türkiye'nin yapması yönüyle önemli bu. İşte dünya beşten büyüktür vesaire söylemler de aynı şekilde. Yoksa bu bilinmeyen şeyler değildi bunlar. Ama işte Amerika yavaş yavaş zeminin altından kaydığını gördüğü için bu kadar agresifleşiyor. Ve Türkiye'nin de buradaki rolü öncülük etmesi. Yani Amerika ilk defa, yani haklı olduğu bir konuda diyor ki, yani sen ver, senden alayım, vermiyorsan gidip oradan alacağım. Dünya kamuoyuna bakılınca gayet makul ve mantıklı bir şey. Eğer bizim yaptığımız işler uluslararası hukuk aykırı herhangi bir şey olmuş olsa zaten dünyayı başımıza zindan eder Amerika. Öbür türlü de bir şey yapamayınca diğerleri de bundan yol bulup anlaşmalar yapıyor. Olay bu.
Tabii yol bulanlar var ama bulamayanlar da var. Mesela Suudi Arabistan gibi. Geçen hafta Trump'ın bir ifadesi medyaya yansıdı. Kendi ifadesini aktaralım. Açık açık Kral Selman'ı tehdit etti Trump. Ne demiş hemen bakalım hocam habere. Dünyanın yarısından çoğuyla kavgaya tutuşan ABD Başkanı Trump son olarak Suudi Arabistan yönetimini açık bir dille tehdit etti. Mississippi'deki mitingde konuşan Trump, Kral Selman'ı severim ama ona dedim ki bak kral, seni koruyoruz. Biz olmasak orada iktidarda iki hafta bile duramazsın. Onun için ödeme yapmalısın. Evet, bu ifadeleri kullanıyor aynen Trump. Peki bir başka örneği de vereyim. Yine başka bir Amerikalı ne diyor? Aradaki görüş farkı.
O cümlenin sonunda bir ifade daha var. Diyor ki diğer batılı dostlarımız da ödeme yapmalı diyor.
Eklemiş olalım. ABD Başkanı eski danışmanından da Osmanlı itirafı gelmiş hocam. Eski ABD Başkanı Richard Nixon'ın danışmanı Robert Dixon Crane, Osmanlı İmparatorluğu'nun bilgeliğine geri dönmemiz lazım. Ancak bu şekilde liderlik edilebilir, bir Türk modeli geliştirerek Atlantik'ten Çin'e kadar bu şekilde olabilir ifadelerini kullanıyor. Yani iki görüş farkı, iki farklı yoğurt yeme şekli diyebiliriz belki de. Bir değerlendirmenizi rica ediyoruz hocam.
Şimdi Osmanlı modeli dediği hadise, Osmanlı'nın Kafkaslar, Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika gibi şu anda dünyada en çok kaosun, kargaşanın, kanın, gözyaşının döküldüğü bir yeri, yüzyıllarca Osmanlı kardeşlik hukuku çerçevesinde herkesin din, dil, ırk farkı gözetmeksizin aynı şehir içerisinde farklı din ve inanışlara uygun insanlar farklı mahallelerde birbirlerine saygı ve hoşgörüyle yaşayabilmişlerdir. Yüzyıllarca hem de.
Evet.
İşte Osmanlı modeli dediği hadise bu. Fakat Trump'ın bu konuşmasını insanlar bazen yanlış değerlendiriyorlar. Trump şu anda dünya kamuoyuna bu mesajı vermiyor. Amerika'da, özellikle Amerika'nın o iç eyaletlerinde çok muhafazakar, tarımla uğraşan, kendi yani dünyanın merkezini Amerika ve diğerleri olarak bakan, yani merkezde hep Amerika'yı gören insanlar bunlar. Birçoğu Suudi Arabistan'ın, hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nin haritadaki yerini bile bilmezler. Şimdi Trump onların oyunu almak için, Kasım ayındaki seçimde oyun almak için diyor ki, ekonomide diyor ben size daha fazla istihdam oluşturacağım, daha fazla Amerikan vatandaşına bir takım imkanlar sağlayacağım, iş alanları oluşturacağım. Bunun için de diyor, para mı diyor, bak diyor, git, nasıl ki bizim bazı siyasiler seçim öncesi işte Suriyelileri ülkesine gönderip alın size 15 milyar dolar kaynak falan diyordu ya. İşte Trump Amerikan seçmenine kaynak yolu gösteriyor. Diyor ki gittim diyor Suudi Kralına, dedim ki diyor siz biz koruyoruz. Bunun karşılığında da faturayı ödeyin dedim diyor. Ve nitekim parayı aldı.
Evet.
Fakat burada kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit mesajını almamız lazım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya ve Japonya başta olmak üzere Amerika'nın müttefiki olan bazı ülkelerin daha çoğunun da ordusu yok. Mesela Almanya ve Japonya hala Amerikan güdümünde, korumasında olan ülkeler. Diyor ki siz ordu kurmadınız, savunma harcaması yapmıyorsunuz ki Amerika'nın şu anda 700 milyar dolar civarında yıllık askeri bütçesi var. Biz bu savunma harcamasını yaparken sizi koruyoruz diyor. İşte evet. Rusya'ya karşı, Çin'e karşı vesaire. Siz de elinizi cebinize atacaksınız diyor. Hmm. Bakın bir taraftan seçmenlerine mesaj verirken bir taraftan diyor ki Suud'dan biz bu parayı aldık.
Sizden de aldınız.
Ey Almanya, Japonya ve Avrupa'daki müttefikler, siz de elinizi cebinize atacaksınız ve ben harcadığım bu savunma masraflarının bir kısmının faturasını sizden alacağım diyor. Bunu böyle algılamamız gerekiyor. Bir de Suudi Arabistan kurulurken zımni bir anlaşma yapılmıştı. Yani biz bunu hep söylüyoruz da Amerikalılar diplomatik olarak yok öyle şey falan diyorlardı. Trump bunu boca
kabul
etti.
Evet.
Kabul etti. Şöyle Suudi Arabistan dünyanın en önde gelen petrol rezervi üreticilerinden biridir. Dedi ki Vana'nın başında Amerika sen olacaksın. Sattığım petrolün parasını da gidip Amerika'daki hisse senetlerine yatıracağım.
Evet.
Yani senin müsaade ettiğin kadar harcama yapacağım. Evet. Bunun karşılığında da sen beni koruyacaksın. Yani anlaşma bu. Yani eğer petrol vanalarının ve petrol paralarının kontrolü Amerika'da olduğu sürece Amerika'da Suud hanedanlığının orada jandarmalığını yapacak. Hı hı. Ne zaman ki Suudi rejimi, kraliyet ailesi Amerika'nın dışında işte petrolünü pazarlayacak, paralarını yatıracak bankalar, fonlar bulma yoluna giderse o zaman hanedanlığın da değişebileceği yönünde fikir beyan edebiliriz. Yani bu zımni bir anlaşmadır.
Evet.
Yani petrolü Amerika'ya vermiştir. Bakın petrolün parasını demiyoruz. Paranın kontrolünü, vananın kontrolünü Amerika'ya vermiştir. Amerika'da her ne pahasına olursa olsun Suudi hanedanlığının
bekçisi.
Yani orada hüküm sürmesini garanti etmiştir. Yani yoksa Suudi halkının isyan etmesi vesaire bazen görüyorsun. Çok acımasız bir şekilde bastırılıyor. Bu dünyada haber bile olmuyor.
Hem bu açıklama hem de bu yaşananlar Suudi Arabistan açısından küçük düşürücü değil mi hocam? Yani bir rezillik değil mi?
Ya şöyle, onlar onu kabul etmiş durumdalar.
Evet.
Yani hatta Amerikalılar, o bazı think tank kuruluşları deniyor ki dünyadaki ülkeleri sınıflandırırken işte Amerika süper güçtür. Çin, Avrupa Birliği gibi, Rusya gibi bölgesel güçler vardır diyor. Bir de diyor bizim müşteri devletlerimiz vardır diyor. İşte Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri. Ya bunlar diyor devlet olduğu bile tartışılan diyor. Yani Amerika'nın yağlı müşterileridir diyor.
Evet.
Amerika onların paralarını alır. Onlara ne tavsiye ederse onu yapar. Yani devlet yapısından bahsederken böyle bahsediyorlar zaten. Bu
evet.
kaynaklara, kitaplara, evet. makalelere geçmiş konular. Bunu biliyorlar ve buna rağmen de bütün işte pilotları Amerika'da evet. eğitim alır, öğrencileri ya gidin Amerika'nın her eyaletinde gırla Suudi gençlerin olduğunu görürsünüz. Yani yüzlerce, binlerce, on binlerce yaz tatilinde gençler
evet.
Amerika'ya giderler Avusturus'ta. İşte kurs ve İngilizce öğrenme adı altında para harcarlar orada.
Evet, peki hocam. Yine Suudi Arabistan merkezli bir gelişmeyi, haberi paylaşalım hocam. Suudi Arabistanlı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı, Türkiye'de Suudi Arabistan Büyükelçiliğinde yanılmıyorsam bir iş için, evlilik işlemleri için belgelerini almak üzere giriyor. Ama bir daha çıkamıyor.
Evet.
Yani ne oldu gazeteci Kaşıkçı'ya? Nerede Suudi Arabistan ne yapmaya çalışıyor? Herhalde bunun örnekleri de var. Daha önce birçok gazeteci bu şekilde kaybolmuş.
Şöyle, Cemal Kaşıkçı basında da çok fazla yer aldığı için kısaca özetleyecek
Buyurun.
Olursak. Washington Post'ta da yazan.
Evet.
Daha önceki kral döneminde Suudi Arabistan kraliyetiyle arası iyi olan, uluslararası da önü olan bir gazeteci.
Evet.
Fakat bu yeni veliaht prensin bir takım uygulamalarına karşı olmasından dolayı
evet.
hatta Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını çok övücü bir takım yayınlar yapması nedeniyle de işte Suudi Arabistan içerisindeki o muhalifler toplanırken bu bir şekilde yurt dışına çıkmayı başarabilmiş
evet.
gazeteci. Olması kimliğiyle, hesabıyla de Suudi Arabistan şu anda kendi içerisindeki bütün muhalif sesleri bir şekilde bastırdı. Hatta iş adamlarını bile içeri tıktı. Onlardan servetlerinin önemli bir kısmını aldıktan sonra dışarı çıkarttı. Şimdi bu adamcağız da evlenmek için konsolosluğa gidiyor. Türkiye'den gidiyor. Üstelik başka ülkelerden de değil. Çünkü bu da önemli.
Eşi de, müstakbel eşi de Türk.
Türk olduğu için. Evet. Konsolosluğa girerken de telefonunu işte eşine, nişanlısına bırakıyor. Ben çıkamazsam. Yani öyle bir tehlikenin olduğunu da seziyor demek ki. Şimdi bu uluslararası alanda trajikomik bir olay. Çünkü giriş kayıtları var, çıkış kayıtları yok. Burada çıkarılması gereken derslerden biri şu. Türkiye diyor ki işte Almanya'ya bu FETÖ'cüleri, PKK'lıları ver, Amerika'ya bilmem neyi ver diyor. Şimdi Suudi Arabistan da İşte bu konsolosluk vasıtasıyla bu adamı bize ver demeye getiriyor ama biz istediğimiz kişiler eli kana bulaşmış teröristler ve Türkiye'de darbe yapan insanlar. Bu adam ise sadece mevcut sisteme muhalefet ettiği için yani uygulamaları eleştirdiği için canlı yurt dışına atıp kurtarmış bir gazeteci. Türkiye bunu alıkoyduğu zaman sanki böyle Suudi Arabistan'a karşı olan birini ülkesinde alıkoyuyormuş konumuna da düşürmek isteyebilirler. Yani burada birkaç gün içerisinde çözümlenir bu ama yani hesap öyle çok da görüldüğü gibi basit değil. Onlara akıl veren derin bir takım mahfiller Türkiye ile Suudi Arabistan'ın arasında da yeni bir kriz oluşturmanın fitilini ateşlemeye çalışıyorlar gibi geliyor.
Peki hocam. Filistin'de yaşananlara da bakmadan geçmeyelim. Son dakikalarımızın içerisindeyiz. Büyük dönüş yürüyüşü kapsamında protestolar devam ediyor ama her hafta maalesef İsrail onlarca Filistinliyi katlediyor ve dünyadaki sessizlik de devam ediyor. Bir taraftan da bir grev var Filistin'de. Hanel Ahmer'in yıkım kararını protesto etmek için Filistin genelinde bir grev başladı. Orada yaşananlara da bir ışık tutalım hocam, neler oluyor
şeklinde. Orada yaşananları biz biliyoruz.
Evet.
Filistin derdimiz olduğu için biliyoruz ve dünyanın geri kalan kısmının bundan haberi yok. Hem bu olayları hem de birkaç gündür İstanbul'da sürdürülen TRT World Forum'un özel önemine dikkat çekmek istiyoruz.
Buyurun.
Şimdi dünyada insanlar haber alarak fikir ediniyor. Ben askerdeyken bir komutanımız yarbay derste demişti ki muhaberesiz muharebe olmaz.
Evet.
Yani tekrar ediyorum, muhaberesiz muharebe olmaz. Hı-hı. Yani haber almadan savaş yapamazsınız. Evet. Şimdi dünyadaki bu siyasi bir takım hadiselerde basın, yayın ve medyanın önemi o kadar çok ki dünyada kamuoyu ve gündem oluşturanlar bugüne kadar BBC, CNN gibi uluslararası televizyon ve yayın organlarıydı. Bunlar da bir takım sermaye gruplarının tek elindeydi. Onların aleyhine tek bir kelime yayın yapamıyorlar idi. Bir ara işte Katar merkezli Cezire çıktı ve onu da susturmak için her yerdeki muhabirlerini teamüden öldürüyorlar. Evet. Amerika başta olmak üzere. Şimdi Türkiye'nin hedefi şu, bütün dünyaya Türkiye merkezli İngilizce yayın yapan BBC'nin, CNN'in, diyelim ki El Cezire'nin de kalitesinde ve modunda bu hedefe odaklanmış, bu amaç için yola çıkmış bir ekip var TRT World'da. Yani niyet bu ama akıbet nasıl olur bilmiyoruz ama temennim, duam ve beklentim odur ki inşallah başarılı olurlar ve bizim dünyaya bakış açımız, medeniyet perspektifimizden, yani güçlünün değil haklının hakim olduğu bir dünyanın kurulmasına öncülük etmesi açısından bu TRT World'un yayınlarının tutması. Yani bizim çok izlememiz bir anlam ifade etmez. Yani dünyada herhangi bir otelde misafir olan bir kişinin, diyelim ki Tayland'dan Meksika'ya, Kanada'dan Endonezya'ya kadar insanların bu yayın organlarını referans alarak izlemeye başlaması demek, işte Türkiye'nin işte dünya Devler Ligi'nde, Süper Lig'de bir ülke olmasının göstergesi. Sadece ekonomiyle olmuyor bu işler. Sadece askeri güçlü olmuyor. Bir de bunun medya ayağı var. İnşallah bu TRT World bu konuda bu misyonunu yerine getirebilirse Filistin'deki o gördüğümüz kan, gözyaşı ve zulümlerini bütün dünya insanlığının gündemine getirmek konusunda da bir aşama kat edilmiş diye düşünüyorum. Şu anda Arap medyasında bile yer almıyor. Yani Mısır'daki çocuklara sorsalar oradaki Batı Şeria'daki El Halil nerededir, Gazze nerededir, şu nerededir. Yani yok sayıyorlar. Yani yanı başındaki Mısır'dan tutun Yemen'e kadar, Cezayir'e kadar. Yani Arap medyasında da yer alamıyor korkularından. Evet, bu nedenle de TRT Volt sayesinde bu iş biraz daha yerli yerine taşlar otur diye düşünüyorum.
Peki hocam, son olarak Makedonya'da isim referandumu yapılmıştı. Yine yetersiz katılım sebebiyle geçersiz sayılmış.
Evet.
Ve Makedonlar da bu sonucu kutlamışlar.
Evet, orada trajikomik bir hadise. Makedonya coğrafi bir ünitenin adı, daha önce belirtmiştik. Hı hı. Tarihi Makedonya dediğimiz yerin bir kısmı Yugoslavya Makedonyası oldu. Bugünkü evet. Makedonya Cumhuriyeti. Bir kısmı Selanik merkezli Yunanistan, ki en büyük kısmı parçası oraya, bir kısmı da Pirin Makedonyası Bulgaristan'da kaldı. Şimdi Makedonya Cumhuriyeti olarak bağımsızlığını ilan ettiğinde Yunanistan buna itiraz etmişti. Sen Kuzey Makedonya ol veya Yugoslavya Makedonyası diye ismini değiştir dedi. Bu isim konusu sebebiyle Avrupa Birliği'ne, NATO'ya ve uluslararası kurumlara üye olması konusunda Birleşmiş Milletler'den ta bütün uluslararası kurumlara kadar Yunanistan engel teşkil ediyordu. Ve bu isim onaylamasında halkın bir kısmı şeye gitmeyerek, sandığa gitmeyerek referandumu geçersiz saydı. Öbürleri evet çıktı diye sevindi. Öbürü geçersiz oldu diye sevindi. Herkes bir şeye sevindi ama sonuçta her şey yerli yerince eski halinde devam ediyor. Bu da trajikomik bir olaylardan birisi.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalıkta programımızı noktalıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Haftaya yeni bir programda medeniyet coğrafyamızda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim.